17. Ayrım. Ünlü tekstilcinin garip zevkleri. Aslen Ankaralıydı Tekin Karaşahin. İhracat yapan ve iç piyasada da hayli söz sahibi bir tekstil firması vardı. Tam 10 sene önce 40'lı yaşlardayken işini İstanbul'a taşımıştı. İki Telli'de büyük bir fabrika açmış, Ankara'da ise büyük bir atölye ile kendi adını taşıyan iş hanında bir büro bırakmıştı. Dünya güzeli karısı İstanbul'a yerleşmeyi istememişti. Hande'ye göre İstanbul'un o büyülü yapısı, yoğun eğlence yaşamı, keşmekeşliği, mutluluklarını bozacaktı. Tekin İstanbul'a geldikten sonra işini daha da büyütmüştü. Ard arda düzenlediği defilelerle hemen her hafta magazin dergilerinin sosyete sayfalarında yer alıyordu. Hatta bazı haftalık ve aylık dergilere karı koca birlikte röportaj bile veriyorlardı. Kısa sürede Karaşahin ailesine herkes tanır olmuştu. İstanbul'a geldiklerinin ikinci yılında oğulları Mithat, Boston'da okuduğu iş idaresi bölümünü bitirmiş ve yanlarına dönmüştü. Kızları Gül ise hali hazırda Londra'da moda ve tekstil okuyordu. Mithat çok yakışıklı bir çocuktu. Görenler annesi Hande'nin güzelliğinin olduğu gibi Mithat'a geçtiğini söylüyorlardı. Bu nedenle sosyetenin alımlı kızlarının hepsi Mithat'ın peşindeydi. Mithat'ın gözü ise firmalarının medya ve halkla ilişkilerini düzenleyen ünlü PR şirketindeki basın departmanına başkanlık yapan Dicle'den başkasını görmüyordu. Dicle firmanın sahibinin biricik kızıydı. Aklı başında düzgün bir kızdı. Her iki aile bu beraberliğe çok olumlu bakıyorlardı zaten. Asuman'ın kıskançlıkları. Ünlü magazin dergisi Toplum'un 5. kuruluş yıl dönümü için verilen davet vardı o gece. Konuklar Esma Sultan Yalısı'nda ağırlanacaktı. Geceye dünyaca ünlü bir keman virtüözü davet edilmişti. Ama en büyük sürpriz Tekin'in firmasının birbirinden şık kıyafetlerinin top modellerce sergileneceği defileydi. Sosyetenin bütün ünlü isimlerinin yanı sıra üst düzey protokol de yer alacaktı bu davette. Hande, Tekin, Karaşahin çifti bu gece için çok özenmişlerdi. Uluslararası koreograf Uğurkan Erez defileyi yönetiyordu. Defilenin koreografisine eskiden mankenlik yapan Hande'nin de katkısı büyüktü. Tam 10 gün boyunca gece yarılarına kadar bu defile için hazırlanmışlardı. Tekin defilenin tüm masraflarını karşılıyordu. Hatta o gece için 25 bin dolarlık havai fişeğinin bile parasını kendi vermişti. Genel yayın yönetmeni Belma derginin tam 10 sayfasını bu geceye ayırmıştı. Derginin tirajı 6 bin civarındaydı ama dergi kendi çevrelerinde sosyetenin tüm hanımları arasında çok popülerdi. Kuzguncuk'taki yalılarından o geceki defilenin hazırlıklarını sürdürmek için Hande tatil için İstanbul'a gelen Gül'le birlikte çıktı. Şoför Hande ile Gül'ü Esma Sultan Yalısı'na bıraktı. Hande ile Gül defilenin son halini görmek ve eksikleri gidermek için Erez ile kızların podyumdaki provasını izlediler. Gerçekten her şey muhteşemdi. Hande bazılarının bu başarıyı kıskanacağını düşünüyordu. Özellikle de eltisinin. Yıllardır Hande'ye kötü davranırdı Asuman. Çok zengin bir ailenin kızı olan Asuman, Tekin'in ağabeyi Metin'le evlendiklerinde Metin çok tanınmış bir tekstilciydi. İki kardeş babaları Murat Karaşahin'den devralmışlardı bu mesleği. Ev tekstiliyle işe başlayan Murat, küçük oğlu Tekin'e Amerika'da tekstil mühendisliği yüksek lisansı yaptırmış, ardından da konfeksiyon işine girmişlerdi. Konfeksiyonda çok başarılı olunca, ev tekstilini tümüyle büyük oğluna bırakmıştı. Ancak Metin, karısı Asuman'ın lüks yaşamı nedeniyle işleri yürütememişti. Sonunda da ev tekstil ürünleri yerine tamamen konfeksiyona yönelmişlerdi. Ağabeyini çok seven Tekin, Ankara'daki işin başına ağabeyini getirmişti. Metin'in özellikle devlet büyükleriyle arası çok iyiydi. Onların dilinden iyi anlardı. İhracattaki aksamaları, kota tahsislerini, kredi işlerini hep Metin yürütüyordu. Hatırı sayılır bir maaş alıyordu karşılığında. Ama Asuman'ın eskisi gibi konken partilerinde bol keseden para saçmasına yetecek kadar değildi bu para. Yılda 3-4 kez gittikleri Milano, New York, Miami ve Paris seyahatlerini de kısmak zorunda kalmışlardı. Aslında Asuman kocasına bir çocuk veremediği için kendini yiyip bitiriyordu. Metin karısını o kadar çok seviyordu ki bir gün bile yüzüne vurmamıştı bunu. Ama ailenin ilk gelini olarak kayınpeder gizli gizli az aşağılanmamıştı Asuman. Bereket Tekin ile Hande'nin bir oğlu olmuştu. Asuman özellikle kayınvalidesinin iğneleyici sözlerinden biraz olsun kurtulmuştu. Ardından da Gül'ün doğumuyla artık sülalede kimse kısırlık lafı etmez olmuştu Asuman'a. Ailesinin tek çocuğuydu. Para, mal ve mülk içinde şımarık yetiştirilmişti ama hep bir kardeşin eksikliğini hissetmişti. Evlendikleri gün kocasına, "Sevgilim, çok ama çok çocuğumuz olsun istiyorum," demişti. Birkaç kez düşük, bir kez de dış gebelik atlatmıştı Asuman. Çok genç yaşta başına gelen Allah'ın cezası şeker hastalığı nedeniyle de doktor artık çocuk doğurmasının hayati tehlike doğuracağını söylemişti Asuman'a. O da kendini kumara, seyahate ve hayır işlerine vermişti. Kocası bir dediğini iki etmiyordu ama mutsuzdu Asuman. Bu nedenle de elinde olmadan zaman zaman çevresine karşı kırıcı olabiliyordu. Özellikle de Hande'ye karşı. Hande'nin orta halli bir asker kızı olmasını hep aşağılar, sürekli görgüsüzlükle suçlardı eltisini. Kuzguncuk'taki muhteşem yalılarını gördüğü gün Mahut kaderine lanet etmişti. Sonraki İstanbul ziyaretlerinde otelde kalmayı yeğlemişti. Hande ve Tekin'in bütün ısrarlarına rağmen Metin karısı üzülmesin diye yalıya bir içki içmek için bile gitmiyordu. Asuman'ın sevdiği tek kişi ailenin küçük kızı Gül'dü. Gül de yengesi Asuman'ın kendisine olan sevgisine fazlasıyla karşılık veriyor, "Sen benim cici annemsin," diyordu. Uzun süredir Gül'ü Londra'daki okulu nedeniyle göremeyen Asuman, biraz da bu defileyi izlemeyi, İstanbul'a gitmeyi Gül yüzünden istemişti. Yıllar sonra şok karşılaşma. Hande defilenin provasının ardından oturacakları yeri öğrenmek için Belma'yı buldu ve ondan ailece oturacakları masada iki misafirleri olacağını, yıllardır New York'ta yaşayan ünlü tasarımcı Harun Şen ve ikinci karısı Süheyla ile aynı masada oturacaklarını öğrendi. New York'ta tasarım atölyesi bulunan Harun, 70'li yaşlarda olmasına rağmen çok dinç biriydi. Süheyla ise 40'larındaydı ve Harun'un öğrencisiydi. Harun, ilk eşi Müge'yi basit bir safra kesesi ameliyatında kaybetmişti. Ameliyatta aldığı fazla narkoz nedeniyle masadan kalkamamıştı kadın. Eşini kaybettikten bir süre sonra da genç öğrencisi Süheyla ile evlenmişti Harun. Hande daha önceden tanışmadığı bu önemli kişilerle aynı masada olmaktan zevk duyacaklarını söyledi Belma'ya. Ardından son hazırlıkları tamamlamak için Uğurkan Erez'in yanına döndü. Gece çok şıktı. Kırmızı halılardan geçerken Hande'nin bacakları titriyordu heyecandan. Gecenin tüm yükü onların üzerindeydi. Önce kokteyle geçtiler. Hande'nin yanık teni üzerine giydiği beyaz tuvalet Yıldırım Mayruk imzalıydı. Kocası Tekin de Faruk Saraç imzalı bir smokin giymişti. Kızları Gül, D&G imzalı şık bir elbise giyerken oğulları Mithat beyaz bir pantolon üzerine D&G imzalı bir gömlek ve lacivert beymen blazer bir ceket giymişti. Dicle ise yine Yıldırım Mayruk imzalı yeşil bir tuvaletliydi. Asuman biraz kilo almıştı. Bu nedenle Versace'den siyah bir tayyör, kocası Metin ise damatlığından kalma yine Faruk Saraç imzalı smokinini geçirmişti sırtına. Kokteylin ardından hemen sahnenin yanındaki masalarına geçtiler. Yan masada ise derginin patronu, vali, belediye başkanı ve emniyet müdürleri ile eşleri oturuyordu. Metin hepsini çok yakından tanıyordu. Zaten vali eskiden Ankara'da bir ilçede kaymakam olarak görevliydi ve başarılarından ötürü de İstanbul'a atanmıştı. Servis başladığı halde masanın iki yabancı konuğu ortada yoktu. Özellikle Asuman yanlarına oturacak kişileri çok merak ediyordu. Asuman, Gül'le Londra günlerini konuşurken yanındaki ve karşısındaki sandalyenin garsonlar tarafından çekildiğini fark etti. Masaya çok güzel ve çok şık bir kadın gelmişti. Herkese merhaba diyerek zarif bir şekilde kendisini tanıttı. Ardından masaya Belma'nın eşliğinde Harun geldi. Tekin Harun'u görünce telaşla ayağa kalkarken önündeki şarap dolu bardağı üstüne döktü. Suratı sapsarı olmuştu bir anda. Masada hiç kimse ne olduğunu anlamamıştı. Tekin elleri titreyerek "Kaç yıl oldu sizi görmeyeli, beni çok heyecanlandırdınız." diyerek elini uzattı. Harun da çok şaşırmış görünüyordu. Kendini toparlayıp şaşkınlığını üzerinden attı ve iki adam sonunda tokalaştılar. Harun ardından Hande'yi gösterip "Sanırım bu da güzel karınız." dedi ve Hande'nin elini nazik bir şekilde öptü. İlk heyecanların ardından masadakilerle teker teker tanışıldı. Tekin hala heyecanını üzerinden atamamıştı. Alnında soğuk terler birikmişti. Karısı Hande de kocasının bu haline bir anlam verememişti. Sessizce kocasının kulağına eğilip "Beyefendiyi bir yerlerden tanıyorsun herhalde hayatım." diye imalı konuştu. Ancak Tekin evde kendisini anlatacağını, Amerika'da öğrencilik yıllarında Harun'u tanıdığını, yıllar sonra da görünce heyecanlandığı cevabıyla geçiştirdi karısını. Güzel karısına nasıl anlatabilirdi ki Amerika'da kaldığı 4 yıl süresince Harun ve artık hayatta olmayan eski karısıyla birlikte grup seks yaptıklarını, Türkiye'ye döndükten sonra da hali hazırda fabrikasında stilist olarak çalışan Esra ve kimya mühendisi kocası Murat'la yıllardır bu işi sürdürdüğünü nasıl anlatabilirdi? O ailesinin ve herkesin tanıdığı saygın kişiliğini koruyordu nasıl olsa. Kimse ünlü tekstilcinin bu garip sevgini hala bilmiyor. Sosyetik kulüpçünün sübyan merakı. Yine sessizce resepsiyondan odasına doğru süzüldü. Çocukluk arkadaşı Cem'in Taksim'deki 4 yıldızlı otelinin kral dairesini 1 yıllığına kiralamıştı. Çapkınlıklarının yeni mekanı burasıydı. Burada işini akşamüstü gün batımına yakın görüp evine ve dünya güzeli karısının yanına döndüğü için en yakın birkaç arkadaşı dışında kimsenin çapkınlıklarından haberi yoktu. Kimse karısını aldattığına inanmazdı zaten. Henüz 40 yaşındaki eşi güzel olmasının yanı sıra zengin bir ailenin de tek kızıydı. Babası 1000 dereden su getirmişti Ahmet'e Sema'yı verirken. Bunları düşünürken odasının kapısı çalındı. Üzerindeki bornozun kuşağını sıkıca bağladı, aynaya baktı, saçlarını parmaklarıyla düzeltti. Ünlü pezevenk kız Ali bu seferki malın çok iyi olduğunu, henüz 17'sinden gün aldığını söyleyince iştahı kabarmıştı. 50'ye merdiven dayayan Ahmet Ünlü tam 3 yıldır çıtırlara bayılıyordu. Bugüne değin 18-20 yaşları arasında birçok sevgilisi olmuştu. Son sevgilisi podyumlardan yeni bir mankendi. Bir güzellik yarışmasında 1. seçilmişti. Ahmet Ünlü soyadı gibi çok ünlü bir restoran ve gece kulübü sahibiydi. Şöhreti İstanbul dışına taşmıştı. Büyük paralar kazanıyordu. Ayrıca Paris'te abi Rıdvan'la birlikte işlettiği küçük bir restoranları vardı. Bu restoranı bahane ederek son sevgilisi Şima ile Paris'e birkaç kez gitmişlerdi. Son seferinde karısının yakın bir arkadaşına yakalanmışlardı ama çok azgın bir kadın olarak bilinen ve sosyetede donu elinde geziyor diye tanınan Nuran'ın ağzını kapatmak kolay olmuştu. Kaç kez Nuran kocasının yanında masa altından Ahmet'in bacaklarını okşamıştı. Ahmet çıtırlara düşkün olduğu için de Nuran'ın bu davranışlarını görmezlikten gelmişti. Paris'te Şima ile yakalanınca Nuran yılışık bir şekilde Charles Jordan'dan sevgilisine ayakkabı seçen Ahmet'e "Ne o, semasız adım atmazdın sen? Kızının arkadaşı mı bu küçük hanım?" diye sorunca çok bozulmuştu. Şima manken olmasına rağmen öyle piyasa kızı değildi ve çok tanınmıyordu. Zaten son zamanlarda Şima'nın bütün ihtiyaçlarını karşıladığı gibi çok sevdiği Toyota Jeep'i de altına çekince kız iyiden iyiye podyumlardan soğumuştu. Nuran'ın bu arsız sorularına hiç aldırış etmeyen Ahmet, "Evet, kızım Zeynep'in oda arkadaşı. Zeynep'le ayak numaraları aynı. Doğum günü için ona hediye alıyorum." diye karşılık vermişti. Nuran çok kurnaz bir kadındı. Karşılığında, "Aa, Zeynep'i ben de çok severim. Ben de bir hediye alayım." deyince Ahmet'in sabrı taştı. "Athena Oteli'nde kalıyorum. Akşam birlikte yemek yiyelim, konuşuruz." teklifine Nuran omuzlarını silkip, "Ay, çok güzel olur. Ben de Arzu'nun evinde kalıyorum. Otele iki sokak mesafede. Zeynep'i de getir de bir göreyim. Kaçta buluşalım?" diye karşılık verince kurtuluşunun olmadığını anlamıştı. Çaresiz Nuran'ın gönlünü bir kez de olsa alacaktı. Aslında ağabeyinin Paris'teki küçük evinde kalıyorlardı. Rıdvan Brezilyalı sevgilisiyle birlikte tatile gittiği için de rahattı. Kızı Zeynep ise kuzeni Aylin'in yanına Londra'ya hafta sonu tatiline gitmişti. Şimdi tek sorun Şima'yı nasıl idare edeceğiydi. Kızı nasıl yalnız bırakacaktı? Birden kafasında şimşekler çaktı. Ağabeyinin oğlu Lütfi de Paris'te bir kafe işletiyordu ve Şima ile çok iyi anlaşıyordu. Lütfi eşcinseldi ve ailesinden bu durumu saklıyordu. Ahmet ise yeğeninin durumunun farkındaydı. Fakat bugüne değin hiçbir konuda yüz göz olmamışlardı. Şima'nın çok görmek istediği ama kendisinin tam iki kez izlediği Lido'daki şova gönderecekti onları. Ancak en son seansa bilet bulabildim diyerek Şima'yı idare edecekti. Şima zaten fazla zeki bir kız değildi. Ahmet'in entrikalarına pek akıl erdiremiyordu. Yalnızca güzeldi. Hani şu beyni çalışmayan güzellerden. Üstüne üstlük Ahmet onun hayatına giren ilk erkekti. Ahmet ona ev tutmuş, araba almış, yaşlı ve hastalıklı annesi Hatice'nin de bakımını üstlenmiş, hayatıyla ilgili her türlü sorumluluğu almıştı. Bu yaptıklarıyla da Şima'nın güvenini kazanmıştı. Şima İzmirliydi. Küçükken babası akciğer kanserinden ölmüştü. Biricik annesinin de sağlık durumu pek iyi değildi. Romatizma bütün vücudunu sarmıştı. Annesiyle birlikte İstanbul'da yaşayan ve deri atölyesi olan dayısının yanına yerleşmek zorunda kalmışlardı. Şima okulda çok başarılı değildi ama çalışkanlığıyla üniversite sınavlarında Ege Üniversitesi işletmeyi kazanmayı da başarmıştı. Hatta yakın arkadaşları ona espri olsun diye İnek Şima adını takmışlardı. Annesinin onu okutacak durumu yoktu. Dayısına da böyle bir sorumluluk yüklemek istemediği için üniversiteye gidememişti Şima. Dayısı ve yengesi Münevver çok iyi insanlardı. Annesine de ona da sahip çıkmışlardı. Şima daha sonra bilgisayar ve İngilizce kurslarına yazılmış, bir yandan da dayısının Zeytinburnu'ndaki deri atölyesinde işe başlamıştı. Rusya'ya büyük çapta satış yapıyorlardı. Şima kısa zamanda işi kavradı ama deri sanayinde işler ters döndü. Tüm ülkeyi sarsan krizle birlikte bavul ticareti de sıkıntılı zamanlar yaşamaya başladı. Müşteriye yapılan özel defileler sırasında tanıştığı ajans sahibi Erdem, onu çok beğenince kendi mallarını müşteriye sunmanın dışında manken olarak yeni işler almaya başladı. Ardından da ailesinin desteğiyle girdiği yarışmada birinci olunca profesyonel olarak mankenliğe başladı. Dayısı da işleri iyice küçültmüş, atölyeyi kapatmış ve Aksaray'da küçük bir dükkanda sezon sonu giysiler satmaya başlamıştı.